Pasajın posta kutusu. Mektupları okuyan Adnan Acar. Gönderen Lady Montagu. Alan Lady Mar. 1 Nisan 1717. Edirne. Sevgili kardeşim, Tanrı'dan gördüğüm şeyleri anlatmak suretiyle sizi eğlendirmeye çalışırken, dünyanın sizin bulunduğunuz kısmında neler olup bittiğinden beni haberdar etmesini diliyorum. Kentin çok sıkıcı olduğunu yinelemekle yetiniyorsunuz. Kent size her gün yeni bir şey getirmeyebilir. Fakat en azından 2 ay geri kalmış olan benim için, size göre çoktan eskimiş olan her şey çok güzel ve ferahlatıcı olurdu. Bana daha ayrıntılı bilgiler vermenizi rica ediyorum. Buradaki yenilikleri tam ve gerçek olarak anlatmak suretiyle minnettarlığınızı kazanmaya çalışacağım. En büyük şaşkınlığınız şu anda olduğum gibi beni Türk usulü giyinmiş olarak görmeniz olurdu. Bunun çok yerinde olduğunu benim gibi siz de düşünürdünüz. Size bir fotoğrafımı göndermek istiyorum. Bu arada size vereceğim bilgiler şunlar. Giysimi oluşturan ilk öge, topuklara kadar inen ve sizin eteklerinize göre daha bir utançla bacakları gizleyen çok bol bir şalvardır. Simden çiçekler işlenmiş, pembe renkli kareli kumaştan yapılmıştır. Beyaz oğlak derisinden yapılmış olan ayakkabılarım da simle işli. Bunların üstüne nakışlı, güzel, beyaz ipek gömleğim düşmektedir. Bu gömleğin geniş kolları dirseğe kadar inmekte ve elmas bir düğmeyle yakası kapanmaktadır. Ancak gömleğin kumaşının arasından göğüslerin rengi ve biçimi çok belirgin bir biçimde ayrımsanmaktadır. Entari beyaz ve altın renkli damlalar halinde arkadan uzun sırma püsküller, elmas ya da gümüş düğmelerle sarkan, çok uzun kollarıyla beli saran bir cekettir. Şalvarımla aynı kumaştan olan kaftanın vücuduma yapışık, çok ince, uzun kollarla ayak bileklerine kadar inen, tam boyuma göre yapılmış bir giysidir. Belimde hemen hemen 4 parmak genişliğinde bir kuşak. Durumları iyi olan hanımlar bu kuşağın üzerini elmas ya da değerli taşlarla kaplamaktadırlar. Bu harcamayı karşılayamayan hanımlar, kuşağı çok nefis bir biçimde nakış işlenmiş selenden seçmektedirler. Fakat yine de ön taraftan elmaslı bir agrafla kapanması gerekmektedir. Kürdi, zamana göre giyip çıkardıkları, nakışları zengin, benimki yeşil ve altın sarısı renginde, as ya da samur kürküyle astarlanmış, kolları çok kısa tuhaf bir giysi. Saç tuvaleti kışın inci ya da elmas işlenmiş güzel bir kadifeden, yazın hafif ve parlak gümüş rengi bir kumaştan yapılmış kalpak denilen bir başlıktan oluşmaktadır. Başın bir kısmına bir parça eğik olarak ucunda sim bir püskülle oturtulur ve elmas bir taçla, çok sayıda gördüm, ya da nakış işli değerli bir mendille tutturulur. Başın öte tarafından saçlar çok düz olarak görülmekte ve burada hanımlar imgelem yetilerini tutamamaktadırlar. Kimileri çiçek, kimileri bir balıkçıl tüyü takmaktadırlar. Kısacası hoşlarına giden şeyi, fakat çoğu zaman doğal çiçekleri taklit eden iri mücevherler moda. Goncaları incilerden olan güller, çeşit çeşit renkli yakutlardan yaseminler, elmaslardan, topuzlardan fulyalar yapılmıştır. Şunlar öylesine güzel oturtulmuş ve öylesine parlak ki, insan böylesine güzel şeyleri güçlükle tasarlayabilir. Saçlar tüm uzunluğuyla daima gür olarak inciler ve kurdelelerle örülmüş halde arkadan sarkmaktadır. Yaşamımda hiçbir zaman bu kadar güzel saçlar görmedim. Bir hanımın başında doğal halde 110 örgü saydım. Ancak burada bizdekinden daha fazla olarak her tür güzelliğin bulunduğunu kabul etmek gerekir. Güzel olmayan genç bir kadına rastlamak şaşılacak bir şeydir. Dünyanın en güzel tenine ve genel olarak iri siyah gözlere sahipler. İngiltere sarayının buradaki kadınlar kadar güzel çıkarıp ortaya koyamayacağına inanın. Genellikle kaşlarını kalemle çiziyorlar. Türk ve Yunan kadınları gözlerinin etrafını siyah bir boyayla çevirmektedirler. Bu, esmerliklerini daha fazla arttırmaktadır. Bizim hanımlarımız bu gizemi bilselerdi, çoğunun çok sevineceğini düşünüyorum. Ancak bu gün ışığında göze fazlasıyla çarpıyor. Tırnaklarını pembeye boyuyorlar. Bu işlemde bir güzellik bulamayacak derecede bu modaya alışamadığımı açıklıyorum. Ahlaklılık ve iyi davranış konusuna gelince, Arlekin'le birlikte şunları söyleyebilirim. Onlarla ve bizimle aynı şey. Türk kadınları Hristiyan olmadıklarından daha az günah işlememektedirler. Anneanneleri pek az bildiğim şu anda, onları anlatan tüm yazarların örnek oluşturacak ağız sıklıklarına ya da aşırı uyuşukluklarına hayran olmaktan kendimi alamıyorum. Onların bizden daha fazla özgürlüğe sahip olduklarını görmek çok kolay. Belli bir sosyal sınıftan hiçbir kadının iki Müslim örtü olmadan sokağa çıkmasına izin verilmez. Bunlardan biri gözlerin dışında tüm yüzü örtmekte, diğeri tüm saçları saklayıp arkadan bele kadar inmektedir. Vücutlarının şekli ferace adı verilen giysiyle tamamen gizlenmiştir. Hiçbir kadın sokakta feraceden vazgeçemez. Parmaklarının ucuna kadar inen, uzun kolları bulunan bu giysi onları bir pelerin gibi sarmaktadır. Kışın yünlü kumaştan, yazın basit bir kumaştan ya da ipekten yapılmaktadır. Bunun gerçek bir kıyafet değişimi olduğunu anlıyorsundur. Öyle ki bir hanım kölesinden ayırt edilememektedir. En kıskanç erkeklerin sokakta karşılaştığı zaman karısını tanıması olanaksızdır. Hiçbir erkek sokakta bir kadına dokunmaya ya da onu izlemeye cesaret edemez. Bu sürekli kılık değiştirme onlara tanınma tehlikesi olmadan eğilimlerini tam olarak gizleme özgürlüğü vermektedir. Gizli bir ilişki kurmanın en alışılagelen yolu, bizim yerli mağazalarımız kadar rahat olan bir Yahudinin dükkanında erkeğe randevu vermektir. Bu yolu kullanmayanlar bile incik boncuk almak ve özellikle de bu kişinin dükkanında bulunan zengin malları karıştırmak için buraya çekinmeden gitmektedirler. Zengin hanımlar çok ender olarak sevgililerinin kim olduklarını bilmelerine izin vermektedirler. 6 aydan fazla bir süreyle ilişkide bulundukları kadının adını nadiren öğrenebildiklerini anlamak çok güçtür. Kocalarına sadık kalan kadınların sayısının bir erkek sevgilinin boş boğazlığından korkulacak bir şey olmadığı bir ülkede çok az olduğunu düşünüyorsunuzdur. Kadınların da kocalarının hıncından korkacak bir şeyleri yoktur. Zira bu hanımlar zengindirler, kendi paraları vardır. Boşanmaları halinde kendilerine verilmesi gereken ek bir meblağı alıp götürmektedirler. Türk kadınlarının tümüyle imparatorluğun yegane özgür halkı olduklarını düşünüyorum. Divan bile onlara saygı göstermekte ve padişah bir paşa asıldığında hareminin ayrıcalıklarına hiçbir zaman dokunmamakta, harem aranmamakta ve her şey tümüyle duluna bırakılmaktadır. Kadınlar, hanımın seçmiş olduğu birkaç ihtiyar kadının dışında, kocanın yüzlerine bakma hakkına sahip olmadığı cariyeler üzerinde egemendirler. Yasaların Türk erkeklerine 4 kadınla evlenme hakkı verdiği doğrudur. Ancak bu özgürlükten yararlanan ne erkek, buna katlanan ne de kadın örneği yoktur. Bir koca kararsız olduğu zaman, bunlar olağan şeylerdir, metresinin geçimini ayrı bir evde sağlamakta, ve kendi evindeymiş gibi özel olarak onu ziyaret etmektedir. Bu imparatorluğun tüm ileri gelenleri arasında kendisi için çok sayıda cariyenin geçimini sağlayan defterdarı tanıyorum yalnızca. Ondan bir çapkın olarak söz edilmektedir. Biz zampara deriz. Ve karısı onun evinde yaşamını sürdürmesine karşın bu durumu görmemektedir. İşte sevgili kardeşim. Erkeklerin ahlak anlayışının, gezi yazısı yazan yazarlarımızın bizleri inandırmak isteyecekleri kadar farklılık göstermediğini görüyorsunuz. Belki de birkaç delice kostümü bulup ortaya koymuş olsaydım sizi daha çok eğlendirmiş olurdum. Fakat hiçbir şey gerçek kadar güzel değildir ve hiçbir şeyin daha fazla hoşunuza gideceğini sanmıyorum. Büyük bir gerçeği yineleyerek mektubumu bitiriyorum sevgili kardeşim.
Pasajın posta kutusu. Mektupları okuyan Adnan Acar.
Thank you.